Halkla İlişkiler 1. Sınıf Bütün Dersler Açık Öğretim Yayınları Umut Serisi Ana Kaynak AÖF'deki en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. 1. Kaset 1. Yüz 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra İllatoğlu Sunu Açık Öğretimli Arkadaşlar Eğitim, sorumluluk ve çaba isteyen ciddi bir iştir. Özel eğitim kurumunun varlığı ise bu ciddi sınavda her zaman en iyisini yapmasıyla mümkündür. İşte bu sorumluluğu çalışma hayatının her anına yayan Ankara Murat İlk Umut, İzmir İlk Umut ve İstanbul Murat Açık Öğretim Kursları, bilinen ve deneyimli kadrosuyla eğitimde olduğu gibi yayın alanında da başarının adı olmaya devam ediyor. Murat Açık Öğretim Yayınları 10 yıllık deneyimin simgesi olan Ankara Murat İlk Umut, İzmir İlk Umut ve İstanbul Murat Açık Öğretim Kursları hepinizin bildiği gibi alanında ilk yasal eğitim kuruluşu olmanın gururunu ve onurunu taşımaktadır. Murat Açık Öğretim Yayınları olarak bizler işte bu onurun ve gururun temsilcisi olarak doğduk. Sürekli başarımızla bunu kanıtladık. Bu başarının sürekli olmasını sağlayan dinamik ve güçlü eğitim anlayışının temsilcileri olan Ankara Murat İlk Umut, İzmir İlk Umut ve İstanbul Murat Açık Öğretim Kurslarına teşekkür ederiz. Umut serisindeki kitaplarınızdan daha iyi bir şekilde yararlanmak için aşağıdaki verileri önemli okumanızı istiyoruz. 1. Her ünitenin girişinde hangi konuların önem taşıdığı sınavlarda çıkabilecek soru adediyle birlikte belirtilmiştir. 2. Ünite konuları gereksiz ayrıntılardan kurtarılarak sade ve yalın bir dille anlatılmıştır. Edinilen bilgilerin çözümlü, açıklamalı test soruları desteğiyle iyice kavranması amaçlandı. 3. Her ünitenin sonunda 7 adeti çözümlü açıklamalı olmak üzere 12 adet test sorusu bulacaksınız. Bunları konuyu çalıştıktan sonra yanıt anahtarına bakmadan yanıtlamaya çalışınız. 4. Bu kitapta yer alan deneme test sınavlarını çözmeniz, anladıklarınızı pekiştirmek ve sınava ön hazırlık yapmanız açısından yararlı olacaktır. Uzun ama anlamlı bir çalışma sonrası tüm ayrıntılar göz önüne alınarak hazırlanan bu yayınlarımızın sizlere sürekli başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Saygılar sunarız. Murat Açık Öğretim Yayınları. Genel İşletme. Ara sınavda 1-14 ünitelerden sorumlusunuz. Sınavlarda 36 soru sorulmaktadır. Ünite 1. Özel işletme kavramı. Ünite ile ilgili bilgi, üretim faktörlerinin neler olduğu ve tanımları iyi bilinmelidir. Ayrıca ekonomik sistemin tanımını ve işletmelerin iç yapısını iyi öğreniniz. Ara sınav 3. Final bütünleme 1-2. 1. Ekonomik sistem. İşletmeler yaşantımızı yönlendiren en önemli ekonomik birimlerdir. Bir toplumda sahip olunan kaynakların, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtımını şekillendiren temel kurallara ekonomik sistem denir. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde özel sektör güçlenene kadar geçen süre içerisinde devletçi bir anlayış geçerli olmuştur. 1980'lerden itibaren ise serbest pazar ekonomisine geçilerek devletin ekonomi üzerindeki ağırlığı hafifletilmeye çalışılmıştır. Bu anlayış çerçevesinde devlet kendi temel klasik işlevleri eğitim, savunma, sağlık gibi yanında ülkenin kalkınmasında itici güç olan altyapıya ağırlık vermektedir. Öteki ekonomik faaliyetler ise özel teşebbüse bırakılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de karma ekonomi sistemi içinde devletin üretim faktörlerini özel sektöre devrettiği, özel sektörün ağırlığının ve rolünün arttığı bir devlet politikası uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bu yüzden devlete ait olan işletmeler özelleştirilmeye çalışılmaktadır. Özelleştirmedeki amaç, özel sektörün bu işletmeleri daha düşük maliyette ve daha verimli yöneteceği düşüncesidir. Ayrıca güdümlü, planlı ekonomilerin iflas edip serbest pazar ekonomisine geçmek için çaba göstermeleri bu durumu destekleyen başka bir gerçektir. Ekonomik büyümenin en önemli itici gücü özel işletmelerdir. Türkiye açısından özelleştirme 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren girilen Avrupa Gümrük Birliği bazında daha da zorunlu hale gelmiştir. Gümrük Birliği ile birlikte rekabetin artması ve bu rekabetten karlı çıkmak için iyi yetişmiş insan gücü önem kazanmaktadır. 2. Üretim faktörleri. Üretimdeki temel girdiler veya kaynaklara üretim faktörleri denir. Bu faktörler şunlardır. 1- Doğal kaynaklar. Doğal halde girdi olarak kullanılabilecek tarım arazileri, arsalar, ormanlar, su kaynakları, madenler ve benzeri gibi her şeyi kapsar. Doğal kaynaklar ekonomik sistemin temel öğeleridir. 2- Emek. Mal ve hizmet üretmek için gerekli olan insan kaynağını ifade eder. Bu ifade işletmenin başında bulunan genel müdürden işçiye kadar çalışan herkesi kapsar. 3- Sermaye. Bir işletmenin faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan fonları gösterir. Bu fonlar ile araziler, ham maddeler satın alınır, fabrikalar inşa edilir, ücretler ödenir ve mallar pazarlanır. Bazı iktisatçılar mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine, teçhizat ve benzeri insan yapımı fiziksel araçlar içinde sermaye tanımını kullanmaktadırlar. 4. Girişimci, müteşebbis. Yukarıdakileri birleştiren, hayata geçiren faktördür. Girişimci bir işletmeyi kurma ve işletme riskini üstlenen kişidir. Doğal kaynakların getirisine rant, emeğin getirisine ücret, sermayenin getirisine faiz ve girişimcinin getirisine de kâr denir. Bir işletmenin yararlandığı bu üretim faktörlerini etkili bir şekilde kullanılmasının ölçüsü verimliliktir. 3. Özel teşebbüs sisteminde temel haklar. 1. Özel mülkiyet. İnsanların her türlü taşınmaz ve taşınabilir değerlere arazi, makine, mal, patent ve benzeri sahip olma, satma ve kullanma hakkıdır. 2. Kar. 3. Seçme özgürlüğü. 4. Rekabet. Aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerin pazarı ele geçirmek için sürdürdükleri mücadeledir. 4. İşletmeler. İktisadi mal ve hizmet üretmek ve veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluşa işletme denir. Her işletme sanayi veya iş kolu diye nitelenen benzer iş yapan işletmelerin bankacılık, gıda gibi yer aldığı bir grup içinde yer alır. Sanayi kolları birleşerek özel teşebbüs sistemini meydana getirirler. Devletin, vatandaşların mal ve hizmet ihtiyacına cevap verebilmek için kurmuş olduğu iktisadi yatırımlar kamu sektörünü oluşturur. İşletmeler kâr amacı ile mal ve hizmet üreten ekonomik kuruluşlardır. Bir ürünü ortaya koymak için gerekli olan temel işlevler işletmelerin iç yapılarını oluşturur. Para bulma, finans, üretim, pazarlama ve insan kaynakları gibi. İşletmelerin dış dünyasında yani çevresinde ekonomik, fiziki, sosyal ve yasal idari çevre yer alır. 5. İşletmecilik eğitimi. İşletmecilik eğitimindeki rasyonel karar alma ve tüketiciye ilişkin bilgiler, iş idaresi öğrencisinin iyi bir tüketici olmasına yardım eder. İşletmecilik bilgisi kapsamında genelde şu konular yer alır. 1. Uygulamadaki işlem ve teknikleri tespit etme. 2. İşletme yönetimindeki ilkeleri ortaya çıkarma. 3. Bir işletmede belirlenen amaca en etkin biçimde nasıl ulaşılabileceği. 4. İşletme içi ve dışı olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkilerinin analizi. 5. İşletmelerin bir sistem olarak çalışmasındaki ilkeleri ortaya çıkarma. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir toplumda sahip olunan kaynakların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtımını şekillendiren temel kurallara ne ad verilir? A. İşletme, B. Ekonomik sistem, C. Teşebbüs, D. Üretim faktörü, E. İdari sistem. Yanıt B'dir. İnsanların ihtiyaçlarını tatmin için sahip olunan kaynakların dağıtımındaki temel kurallar ve araçlara ekonomik sistem denir. 2. Bir işletmeyi kurma ve işletme riskini üstlenen kişiye ne ad verilir? A. Girişimci, B. İşletmeci, C. Muhasebeci, D. Taşeron, E. Şef. Yanıt A'dır. Girişimciye müteşebbis de denir. 3. İktisadi mal ve hizmet üretmek ve veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluşa ne ad verilir? A. Girişim, B. Atölye, C. İşletme, D. Holding, E. Trust. Yanıt C'dir. İşletmeler kâr amacıyla mal ve hizmet üreten kuruluşlardır. 4. Mal ve hizmet üretmek için gerekli olan insan kaynağına ne ad verilir? A. Doğal kaynaklar, B. Girişimci, C. Sermaye, D. Emek, E. Verimlilik. Yanıt D'dir. Bu terim işletmenin başında bulunan genel müdürden işçiye kadar çalışan herkesi kapsar. 5. Aynı anda faaliyet gösteren işletmelerin pazarı ele geçirmek için sürdürdükleri mücadeleye ne ad verilir? A. Pazar kapma, B. Pazarlama, C. Dağıtım kanalı, D. Pazar payı, E. Rekabet. Yanıt E'dir. Bu mücadele düşük fiyatla daha çok satmak olabileceği gibi daha iyi, kaliteli mal ve hizmet sunma şeklinde de olabilir. 6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış dünyasına ait değildir? A. Sosyal çevre, B. Ekonomik çevre, C. Yasal çevre, D. Fiziki çevre, E. Pazarlama. Yanıt E'dir. Pazarlama iç yapıya ilişkindir. 7. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir? A. Emek, B. Müteşebbis, C. Doğal kaynaklar, D. Şef, E. Sermaye. 8. Aşağıdakilerden hangisi hür teşebbüs sistemi için gerekli olan temel haklardan biri değildir? A. Rekabet, B. Özel mülkiyet, C. Seçme özgürlüğü, D. Kar elde etme, E. Vergi. 9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel işlevleri arasında yer almaz? A. Pazarlama, B. Üretim, C. İnsan kaynakları yönetimi, D. İş gören değerlemesi, E. Finans. 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilik bilgisinin temel alanlarından biri değildir? A. İşletme içi ve dışı olayların neden-sonuç ilişkileri, B. Uygulamadaki işlem ve teknikler, C. Vergi muafiyeti, D. İşletme yönetimindeki ilkeler, E. İşletme amaçlarına en etkin biçimde ulaşma yolları. 11. Türkiye'de serbest pazar ekonomisine hangi tarihte geçilmiştir? A. 1960, B. 1970, C. 1980, D. 1990, E. 1996. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüdür? A. Kar, B. Faiz, C. Girişimci, D. Rant, E. Rekabet. Yanıt anahtarı 7D, 8E, 9D, 10C, 11C, 12C. Ünite 2. İşletmenin özellikleri. Ünite ile ilgili bilgi, işletmelerin genel ve özel amaçları ile tüketici hakları en önemli başlıklardır. Ara sınav 2, final bütünleme 1-2. 1. İşletme amaçları. İşletmeleri başarıya götüren unsur, kurucuların tespit etmiş olduğu amaçlara en az maliyetle ve uzun süreli dengeleri de dikkate alarak ulaşmaktır. A. Genel amaçlar. 1. Kar. Bir görüşe göre işletmelerin temel amacı müşteri yaratmaktır. Müşteri yaratma amacı müşterileri bulma, bunların ihtiyaçlarını saptama ve bu ihtiyaçları tatmin için mal ve hizmet üretmeyi kapsar. Kısaca satılabilir bir mal ve hizmet üretilmesidir. Bu olayın gerçekleşmesi için kar sağlayacak miktarda mal ve hizmetin pazara sunulması gerekir. İşletmenin belirli bir dönemdeki toplam gelirinin toplam giderinden fazla olan kısmına kar denir. Kar bir işletmenin faaliyetlerini ölçme, denetleme, insanları daha verimli çalışmaları için özendirme, varlığını sürdürme aracıdır. 2. Sosyal sorumluluk. Sosyal sorumluluk, işletmelerin toplumsal sorunlara eğilme gereğidir. Başka bir anlatım ile işletmelerin faaliyette bulundukları çevredeki sorunlara duyarlı olmalarını ifade eder. 3. Varlığını sürdürme ve büyüme. Kârların, satışların, pazar payının veya üretim miktarının artışıdır. B. Özel amaçlar. 1. Daha kaliteli ve veya ucuz mal ve hizmet sunma. 2. Çalışanlara iyi ücret verme ve çalışma şartlarını iyileştirme. 3. Yönetici yetiştirme ve çalışanları eğitme. 4. Sürekli istihdam yaratma. 2. İşletme ile ilgili çıkar grupları. İşletmeler tarafından etkilenen veya işletmelerin etkilediği kişiler veya gruplara çıkar grupları denir. Yani işletmelerin sorumluluk taşıdığı gruplardır. Bu gruplara örnek olarak müşteriler, çalışanlar, kredi verenler, tedarikçiler, devlet, işletme sahipleri ve kamu gösterilebilir. Başka bir ifade ile işletmeden beklentileri olan kesimlere çıkar grupları denir. Çıkar gruplarının başında müşteriler gelir. 3. Evrensel tüketici hakları. 1. Tüketicinin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı. Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanılacak su bulma, ulaşım, haberleşme tüketicilerin en temel haklarıdır. 2. Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı. 3. Ekonomik çıkarların korunması hakkı. 4. Bilgilendirme ve eğitilme hakkı. 5. Tazmin edilme hakkı. 6. Temsil edilme hakkı. 7. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Türkiye'de tüketici haklarının korunması amacıyla 1995'te tüketicinin korunması hakkında kanun çıkarılmıştır. 4. İşletmelerin sınıflandırılması. A. Mal ve hizmet türlerine göre sınıflandırma. Üretilen mal çeşidine göre. 1. Dayanıklı mal üretenler. Makine, televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı, elbise, mobilya ve benzeri. 2. Dayanıksız mal üretenler. Yiyecek, içecek maddeleri, sigara, kibrit ve benzeri. Uluslararası standartlara göre işletmeler 9 ana grupta toplanırlar. 1. Tarım, orman, avcılık ve balıkçılık. 2. İmalat sanayi. 3. Madencilik. 4. Yapı. 5. Hizmet. 6. Ticaret. 7. Altyapı ve sağlık işletmeleri. 8. Taşıma ve depolama. 9. Diğer. B. Üretim araçlarının mülkiyetine göre sınıflandırma. 1. Özel işletmeler. Sermayenin tamamı veya büyük bölümü özel kişilerdedir. 2. Kamu işletmeleri. Sermayenin tamamı veya çoğunluğu kamu tüzel kişiliğine aittir. 3. Karma işletmeler. Özel ve kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları işletmelerdir. Ayrıca yabancı sermayeli işletme ayrımı da bazı yazarlar tarafından yapılmaktadır. C. Hukuki örgütlenmelere göre sınıflandırma. 1. Tek kişi işletmeleri. 2. Ortaklıklar, şirketler. Ortaklıklar ikiye ayrılır. A. Adi ortaklıklar. B. Ticaret ortaklıkları. Bunlar da ikiye ayrılır. Kişi, şahıs ortaklıkları, kolektif, komandit. Sermaye ortaklıkları, limited, anonim. D. Üretimde makine, insan kullanımına göre sınıflandırma. 1. Teknoloji yoğunluğu, beyaz eşya, otomobil, içecek ve benzeri gibi. 2. El emeği yoğunluğu, ayakkabı, hediyelik eşya, halıcılık gibi. E. Alıcıların çeşidine göre sınıflandırma. 1. Endüstri malı üretenler. 2. En son tüketiciler için mal üretenler. F. Büyüklüklerine göre sınıflandırma. 1. Küçük işletmeler. 2. Orta işletmeler. 3. Büyük işletmeler. 4. Dev işletmeler. Ünite ile ilgili sorular. 1. İşletme ile ilgili çıkar gruplarının başında hangi grup gelir? A. Tedarikçiler. B. Kredi verenler. C. Çalışanlar. D. Devlet. E. Müşteriler. Yanıt E'dir. İşletmelerin varlığı müşterileri tatmin edecek mal ve hizmetleri üretip pazara sunmasına bağlıdır. 2. Barınma, ısınma, aydınlanma hakları hangi evrensel tüketici haklarıyla ilişkilidir? A. Temel gereksinmeler. B. Sağlık ve güvenliğin korunması. C. Ekonomik çıkarların. D. Tanzim edilme. E. Temsil edilme. Yanıt A'dır. Ayrıca içecek ve kullanılacak su bulma, ulaşım, haberleşme de bu kategoridedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre yapılan işletme ayrımı kapsamına girer? A. Küçük işletmeler. B. Tek kişi işletmeleri. C. Özel işletmeler. D. Hizmet işletmeleri. E. Ortaklıklar. Yanıt C'dir. Özel kamu ve karma olmak üzere 3'e ayrılır. 4. Hükümetlerin ekonomik politikalarının oluşturulmasında dikkate alınma evrensel tüketici haklarının hangisiyle ilişkilidir? A. Tazmin edilme hakkı. B. Temsil edilme hakkı. C. Eğitilme hakkı. D. Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı. E. Bilgilendirme hakkı. Yanıt B'dir. Bu temsil kamu organlarında temsil edilme şeklinde anlaşılmalıdır. 5. Satın alınan ürünlerin bozuk olması halinde bu malın geri alınması hangi tüketici hakkı kapsamındadır? A. Bilgilendirilme hakkı. B. Eğitilme hakkı. C. Tazmin edilme hakkı. D. Temsil edilme hakkı. E. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Yanıt C'dir. Satın alınan ürünün kusurlu olması durumunda geri satın alınmasıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarından birisidir? A. Kar sağlamak. B. Daha kaliteli mal ve hizmet sunmak. C. Çalışanlara iyi ücret verme. D. Yönetici yetiştirme. E. Sürekli istihdam yaratma. Yanıt A'dır. Diğerleri özel amaçlardır. 7. Bir işletmenin belli bir tarihteki gelirinin aynı tarihteki giderinden fazla olan kısmına ne ad verilir? A. Rant. B. Faiz. C. Ücret. D. Kar. E. Gelir. Yanıt D'dir. Kar, gelirin giderden fazla olan kısmıdır. 8. Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarından değildir? A. Kamu, B. Devlet, C. Çalışanlar, D. Tedarikçiler, E. Medya. 9. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji yoğun bir üretim sektörüdür? A. Gıda, B. Ayakkabı, C. Mobilya, D. Motor, E. Hediyelik eşya. 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hukuki örgütlenmelerine göre sınıflandırmada yer almaz? A. Ticaret ortaklıkları, B. Sermaye ortaklıkları, C. Özel işletmeler, D. Tek kişi işletmeleri, E. Kişi ortaklıkları. 11. Aşağıdakilerden hangisi karın işletme faaliyetlerine ilişkin sonuçlardan biri değildir? A. Faaliyet ölçme, B. Denetleme, C. Özendiricilik, D. Seçme özgürlüğü, E. Varlığını sürdürme. 12. Uluslararası standartlara göre yapılan işletme standartlarının içinde hangisi yer almaz? A. Madencilik, B. Yapı, C. Kooperatif, D. Ticaret, E. Hizmet. Yanıt anahtarı 8E, 9D, 10C, 11D, 12C. Ünite 3. Ekonomik ve yasal çevre. Ünite ile ilgili bilgi, milli gelir, GSMH, ekonomik büyüme ve enflasyon ile üretim ve tüketim unsurları pazarı kavramlarını çok iyi öğrenin. Ara sınav 4, final bütünleme 1-2. 1. Giriş. Ekonomik yapıyı oluşturan başlıca değişkenler, ulusal gelir, faiz oranları, yatırımlar, fiyatlar, genel düzeyi, istihdam, talep, dış ticaret ve devletin ekonomi politikasıdır. 2. İşletmenin ekonomi içindeki yeri. İşletmelerle toplum, ekonomide iç içe ve sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim iki farklı pazar yaratmıştır. Bu pazarlardan birincisi işletmelerin ürünlerini sunmuş oldukları mal ve hizmet pazarıdır. Öteki pazar ise işletme dışındaki birey ve kuruluşların sahip oldukları üretim unsurları pazarıdır. Toplum, işletmeler, üretim araçları pazarı ile mal ve hizmet pazarı bir ulusun ekonomik sistemini oluşturmaktadır. Ekonomik sistemde işletmeler ürettikleri mal ve hizmetleri mal ve hizmet pazarına sunarlar. İstek ve ihtiyaçlar tüketiciler tarafından bu pazardan karşılanır. Toplum ve onu oluşturan kurum ve kuruluşlar ellerinde bulunan emek, sermaye, doğal kaynaklar gibi varlıkları üretim unsurları pazarına getirirler. İşletmeler üretim için ihtiyaç duydukları girdileri bu pazardan sağlarlar. 3. Ekonomik büyüme ve gelişme. Basit bir ekonomik birim olan işletmede yapısal değişim olmasına büyüme denir. Büyüme ekonominin başarı düzeyini gösteren en kapsamlı ölçüdür. Büyüme yalnızca üretim ve gelir artışı değildir. Yapısal bir dönüşümdür. Büyüme çeşitli sektörlerdeki işletmelerin pazar paylarında değişikliklere yol açar. Yeni sanayi dalları ortaya çıkarır ve iş gücünün katma değeri artar. Ekonomik büyüme ve gelişmeyi şu değişkenler belirler. 1. Milli gelir ve gayri safi milli hasıla, GSMH. Bir ulusu oluşturan bireylerin belli bir dönemde, bir yıl, yarattıkları mal ve hizmetlerin toplamına milli gelir denir. Başka bir tanıma göre milli gelir, bir ekonomide bir yıl içinde gerçekleşen toplam mal ve hizmet akışının para değeri olarak ifade edilmektedir. Bir ulusu oluşturan kişi ve işletmelerin üretimde bulundukları yerin nerede olduğuna bakılmaksızın yarattıkları katma değerin toplamına GSMH denir. GSMH artış oranı tüm ülkelerde ekonominin bir yıl içindeki başarısını ölçmek için kullanılan en kapsamlı ve tutarlı göstergedir. Türkiye'de GSMH verileri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 3'er aylık ve 1 yıllık dönemler itibariyle hesaplanmaktadır. İşletme yöneticilerini ilgilendiren en önemli değişken ekonomik büyümedir. Büyüme ise GSMH ile ölçülür. 2. Fiyatlar ve fiyatlardaki değişmeler. Fiyat değişmelerine ilişkin en önemli gösterge enflasyondur. Enflasyon. Genel fiyat düzeyindeki artışlara enflasyon denir. Enflasyon tek başına rastlantısal değil, kendi kendini sürdüren bir fiyat hareketidir. Dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal hizmet hacmine oranla artması olarak da tanımlanabilir. Bir ekonomide iki tür enflasyon söz konusu olabilir. A. Talep enflasyonu. Harcamaların üretim miktarını aşması durumunda ortaya çıkar. B. Maliyet enflasyonu. Maliyet artışları ile ürün fiyatlarının yükselmesidir. Bu enflasyon, vasıtalı vergi yükünün ağırlaşması, faiz oranlarının yükselmesi, devalüasyon, ham madde ve ana malların fiyatlarının artmasından kaynaklanabilir. 4. Devlet bütçesi. Bütçe belli bir dönemin gelir ve giderlerini tahmin ederek karşılaştırılan bir cetveldir. Devlet bütçesi gelir toplamaya ve bu geliri belli işlere harcamaya yetki veren bir çalışmadır. Geniş anlamda bütçe işletmelerin ve diğer kurum ve kuruluşların ya da kişilerin belli bir süre içindeki gelir gider planlarıdır. 4. İşletmelerin yasal çevresi. Devlet ve kişiler arası ilişkileri, kamu hukuku, kişiler arası ilişkileri düzenleyen yasalarda özel hukuku oluşturur. Hukuk, toplumda bireylerin ve işletmelerin haklarını, ödevlerini ve sorumluluklarını belirleyen ve toplumsal düzeni koruyan bir işlev üstlenir. İşletmeleri etkileyen hukuki çevre faktörleri, ticaret kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, sermaye piyasası kanunu, vergi usul kanunu, markalar kanunu, bankalar kanunu. Çalışma hayatına ilişkin hukuki düzenlemeler, iş kanunu, sendikalar, grev, lokaft ve toplu pazarlık, sosyal sigortalar kanunu, işsizlik sigortası. Devletin genel ekonomiyle ilgili tercihleri, dışa açılma, serbest rekabete ilişkin düzenlemelerdir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir ulusu oluşturan bireylerin genellikle bir yılda yarattıkları mal ve hizmetlerin toplamına ne ad verilir? A. Kişisel gelir, B. Kullanılabilir gelir, C. Milli gelir, D. Gayri safi milli hasıla, E. Safi milli hasıla. Yanıt C'dir. Milli gelir değişik ülkelerdeki refah ve hayat standartlarının karşılaştırılmasında kullanılan en tutarlı ölçülerden birisidir. 2. Bir ulusu oluşturan kişi ve işletmelerin üretimde bulundukları yerin nerede olduğuna bakılmaksızın yarattıkları katma değerin toplamına ne ad verilir? A. Ulusal gelir, B. Gayri safi milli hasıla, C. Kişisel gelir, D. Kullanılabilir gelir, E. Safi milli hasıla. Yanıt B'dir. GSMH üretimin hangi ülkede olduğuna bakılmaksızın ulusal kaynaklarla yaratılan katma değerin toplamıdır. 3. İşletme yöneticilerini ilgilendiren en önemli temel ekonomik değişken aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknoloji, B. Yaratılan katma değer, C. Ekonomik büyüme, D. İstihdam olanakları, E. Rant. Yanıt C'dir. Ekonomik büyüklük GSMH ile ölçülür. 4. Genel fiyat düzeylerindeki artışlara ne ad verilir? A. Enflasyon, B. Deflasyon, C. Devalüasyon, D. Revalüasyon, E. Stagflasyon. Yanıt A'dır. Enflasyon dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal ve hizmet hacmine oranla artmasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun nedeni değildir? A. Vergi yüklerinin ağırlaşması, B. Devalüasyonlar, C. Faiz hadlerinin yükselmesi, D. Ham madde fiyatlarının artması, E. Maliyetlerin düşmesi. Yanıt E'dir. Maliyetlerin düşmesi enflasyona yol açmaz. 6. Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin yasal çerçevesini belirleyen kanunlardan biri değildir? A. Ticaret kanunu, B. Medeni kanun, C. Borçlar kanunu, D. Vergi usul kanunu, E. Sosyal sigortalar kanunu. Yanıt E'dir. Sosyal sigortalar kanunu çalışma hayatına ilişkin bir düzenlemedir. 7. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatına ilişkin hukuki düzenlemelerden biri değildir? A. Dışa açılma, B. İş kanunu, C. Sosyal sigortalar kanunu, D. İşsizlik sigortası, E. Toplu pazarlık. 8. Toplumda bireylerin ve işletmelerin haklarını, ödevlerini ve sorumluluklarını belirleyen ve toplumsal düzeni koruyucu işlev üstlenen kavram hangisidir? A. Ekonomi, B. Sosyoloji, C. Hukuk, D. Ekoloji, E. Anayasa. 9. İşletmelerin ve diğer kurum ve kuruluşların ya da kişilerin belli bir süre içindeki gelir gider planına ne ad verilir? A. Bilanço, B. Gelir tablosu, C. Kar dağıtım tablosu, D. Fon akım tablosu, E. Bütçe. 10. Gelir hesaplarının temel göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gayri safi milli hasıla, B. Gayri safi yurt içi hasıla, C. Milli gelir, D. Kullanılabilir gelir, E. Safi milli hasıla. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide enflasyonu hızlandıran nedenlerden birisi değildir? A. Tarımsal üretimdeki gerileme, B. Ücret artışları, C. Kronikleşmiş bütçe açıkları, D. Kredi faiz oranlarının yüksekliği. E. Üretim artışı. 12. Tüm ülkelerde ekonominin bir yıl içindeki başarısını ölçmek için kullanılan en kapsamlı ve tutarlı gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli gelir. B. Enflasyon. C. Bütçe açıkları. D. GSMH artış oranı. E. Devalüasyon. Yanıt anahtarı 7A, 8C, 9E, 10A, 11E, 12D. Ünite 4. Demografik çevre. Ünite ile ilgili bilgi. Demografi, nüfus, gerçek iş gücü sayısı gibi kavramlar iyi bilinmelidir. Ayrıca demografik faktörlerin işletmeler açısından önemli olduğu konulara da dikkat edin. Ara sınav 2, final bütünleme 1-2. 1. Demografik çevre faktörleri. İşletmenin demografik çevresini oluşturan unsurlar ekonomik ve sosyal faktörler gibi kontrol edilmesi güç olan faktörlerdir. Demografi, insan nüfusunun türlü özelliklerini istatistiki çalışmalarla ortaya koyan bir sosyal bilimdir. 1. Nüfus. Dünya üzerinde yaşayan insan unsuruna nüfus denir. 1995 verilerine göre Türkiye nüfusu 62 milyondur. Bu rakam 1990'a göre %9'luk bir artışı ifade etmektedir. 2000 ve 2010 yılları için yapılan tahminlere göre Türkiye nüfusunun sırasıyla 69 milyon, 494 bin ve 75 milyon 280 bin olacağı ileri sürülmektedir. Türkiye 1991 yılına kadar dünya nüfus sıralamasında 18. sırada idi. Son yıllarda İngiltere, İran ve İtalya'yı geçerek 15. sıraya yükselmiştir. Yıllar 1960 toplam nüfus 1.027.9, 1970 35.6, 1980 44.7, 1990 56.4, 1995 61.5. Tablo 1 Türkiye nüfusu. Bir ülkede nüfus ya da belli bir pazarda toplam nüfus ve bunun artış hızı, pazarın büyüklüğü ve gelecekteki durumu hakkında işletmelere bilgi verebilen en önemli göstergedir. 2. Nüfusun bileşimi ve özellikleri. İşletmeler tüketim biçimlerini belirlemek için öncelikle nüfusun bileşimini, coğrafi dağılımını, cinsiyeti ve yaş gibi özelliklerini bilmek zorundadırlar. Türkiye'de 1970'li yıllarda nüfusun %60'ı kırsal, %40'ı ise kentlerde yaşamaktaydı. 1995 verilerine göre %70 kent, %30 kırsal kesim nüfusu bulunmaktadır. 1980'den itibaren kırsal nüfusta hızlı bir azalma görülmüştür. 1993'te dünya nüfusunun %44'ü kentlerde yaşarken Türkiye nüfusunun %70'i şehirlerde yaşamaktaydı. Nüfusun coğrafi yerleşim yönünden dağılımı yüzde olarak yıllar itibariyle şöyledir. Yıllar 1960 coğrafik yerleşim kent 32, köy 62. 1970 kent 38, köy 62. 1980 kent 44, köy 56. 1990 kent 59, köy 41. 1993 kent 66, köy 34. Nüfusun çeşitli özellikleri bakımından demografik göstergeler arasında yer alan önemli gelişmişlik göstergeleri arasında nüfusun hayatta kalma oranı ve nüfusun yaş ortalaması da yer almaktadır. 3. Aile yapısı. Türkiye'de aile kurumunun yapısı ve özelliklerini tespit etmek amacıyla Türk Aile Yapısı Araştırması 1992'de tamamlanmıştır. Araştırma bir takım değişmelere karşın geleneksel aile tutum ve davranışlarının eski yapısını büyük oranda koruduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmaya göre Türkiye'de 12 milyon 100 bin aile bulunmaktadır. Haneler ortalama 4.8 kişiden oluşmaktadır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 22, kadınlarda 18.9'dur. 4. İş gücü. Çalışma çağında olan nüfustan öğrenciler ve rant geliri elde edenler çıkarıldığında gerçek iş gücü sayısı elde edilir. İş gücü ücretli veya maaşlı çalışanlar, kendi işlerinde çalışanlar, işverenler ve işsizlerin toplamından oluşmaktadır. 5. Kentleşme. Kentleşmenin en olumsuz sonucu yerleşim ve konut alanları bulma sorunudur. 2. Demografik faktörlerin işletmeler açısından önemi. 1. İşletme kuruluş yeri seçimi. Özellikle nüfusun yoğunlaştığı bölgeler önem kazanır. 2. Nüfusun yaş durumu. Çocuk ve yaşlı nüfusun fazla olması işletmeleri verimlilik açısından olumsuz etkiler. 3. Nüfusun kadın erkek oranı. 4. Nüfusun fiziksel ve zihinsel sağlığı ve sağlamlığı. 5. Nüfusun öğrenim durumu. 6. Nüfusun kültürel yapısı. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsan nüfusunun türlü özelliklerini istatistiki çalışmalarla ortaya koyan sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyoloji, B. Etimoloji, C. Arkeoloji, D. Psikoloji, E. Demografi. Yanıt E'dir. Demografik değişim ve mal hizmet pazarları üzerinde önemli etkiler yaratır. 2. 1995 verilerine göre Türkiye nüfusu kaç milyondur? A. 62, B. 55, C. 50, D. 45, E. 40. Yanıt A'dır. DİE verilerine göre 62 milyondur. 3. Türkiye 1991 yılına kadar dünya nüfus sıralamasında kaçıncı sırada idi? A. 28, B. 18, C. 15, D. 10, E. 5. Yanıt B'dir. Son yıllarda Türkiye, İngiltere, İran ve İtalya'yı geçerek 15. sıraya yükselmiştir. 4. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre faktörlerinden biri değildir? A. Nüfus, B. Nüfusun bileşimi, C. Aile yapısı, D. İş gücü, E. Milli gelir. Yanıt E'dir. Milli gelir demografik değil, ekonomik bir değişkendir. 5. Türkiye'de hangi yıldan sonra kırsal kesimin nüfusu hızlı bir şekilde azalmıştır? A. 1970, B. 1975, C. 1980, D. 1985, E. 1990. Yanıt C'dir. 6. 1993 verilerine göre dünya nüfusunun yüzde kaçı kentlerde yaşamaktadır? A. 34, B. 40, C. 42, D. 44, E. 51. Yanıt D'dir. Aynı tarihte Türkiye nüfusunun %70'i şehirlerde yaşamaktadır. 7. Nüfus artışı işletmeleri üretim ve pazarlama açısından ne şekilde etkiler? A. Kent sorunları artar. B. Gecekondu sorunu başlar. C. Hammadde fiyatları düşer. D. Tüketim malları pazarı genişler. E. Gelir dağılımı bozulur. Yanıt D'dir. Nüfus artışı tüketimi arttırır. 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için geçerli olan demografik çevre faktörlerinden birisi değildir? A. Yaş, B. Kadın erkek oranı, C. Vergi, D. Öğrenim durumu, E. Fiziksel zihinsel çevre. 9. Türkiye nüfusunun 2010 yılında yaklaşık kaç milyon olacağı tahmin edilmektedir? A. 69, B. 75, C. 80, D. 85, E. 90. 10. Çalışmakta olan nüfustan öğrenciler ve rant geliri elde edenler çıkarıldığında ne elde edilir? A. Gerçek iş gücü sayısı, B. GSMH, C. Nüfus, D. Faal nüfus, E. Toplam gelir. Yanıt anahtarı 8C, 9B, 10A. Ünite 5. Sosyal çevre. Ünite ile ilgili bilgi. Sosyal ve kültürel çevre unsurları özellikleriyle bilinmelidir. Ara sınav 2, final bütünleme 1-2. 1. Giriş. İşletmelerin sosyal çevresi, işletmeyi kuşatan ve işletme ile doğrudan ya da dolaylı ilişkide bulunan insan gruplarının demografik ve kültürel özelliklerin oluşturduğu bütündür. İşletme iş görenleri, girişimcileri ve müşterileriyle sosyal bir sistem oluşturmaktadır. 2. Sosyal ve kültürel çevre unsurları. Kültür toplumun yaşam biçimidir. Yaşam biçimi bilgi, düşünce, inanç, alışkanlıklar gibi psikososyal özelliklere bağlıdır. Toplumun sosyal ve kültürel yapısına biçim veren unsurlar şunlardır. 1. Nüfusun bileşimindeki değişim. Genç nüfusun ağırlıkta olduğu toplumlarda eğitim harcamaları nüfusun yaş ortalamasının yüksek olduğu toplumlarda ise sosyal güvenlik harcamaları için kaynak bulunması sorun olabilir. 2. Kültürel değer yargıları. Toplumu oluşturan insanların çoğunluğu tarafından paylaşılan ve sürekliliği bulunan toplumsal inançların oluşturduğu bütüne kültürel değerler denir. Bireylerin yeme, içme, barınma, eğlenme, çalışma, işsizlik, eşitlik, evlilik, onur, gençlik, sağlık gibi yaşamın en önemli kavramlarına ilişkin karar ve davranışları toplumsal kültürü oluşturan başlıca öğelerdir. 3. Kadının çalışma yaşamındaki rolü. Kadının çalışma yaşamındaki ağırlığının artması işletmeler açısından şu etkileri yaratmıştır. A. Aile gelirleri ve kişisel gelirler artmış, yeni bir satın alma gücü ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile tüketim alışkanlıkları değişmiş ve pazardaki toplam talep yükselmiştir. En önemli etki budur. Ancak bunun dışında perakende sektörü hızlı bir gelişme göstermiştir. C. Yeni pazar alanları ortaya çıkmıştır. Örneğin temizlik şirketleri, kreş ve yuvalar. D. Sosyal yaşam canlanmıştır. Sinema, tiyatro vesaire. 4. Sosyal sorumluluk. İşletmenin ekonomik faaliyetlerinin tüm toplumun çıkarlarına zarar verilmeden yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Yani sosyal sorumluluk, işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı, kişi ve grupların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi gütmesi demektir. Sosyal sorumluluk kavramı işletmeyi ekonomik bir birim olarak kabul eder ve yaşamını sürdürmesi için kâr etmesi gerektiğini esas alır. Aynı zamanda işletmenin toplum için vazgeçilmez bir unsur olarak bazı sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini de benimser. Sosyal sorumluluk alanları şunlardır. A. Tüketicinin korunması. Tüketicilerin bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar, 1. Mal ve hizmetin tüketicinin ihtiyacını giderebilme özelliğine sahip olması. 2. Bilinçli olarak seçebilme. 3. Tüketicinin fiziksel ve psikolojik sağlığını güven altına alma. 4. Mal ya da hizmet hakkında tam, doğru ve yeterli bilgi alabilme gibi konuları kapsar. B. Doğal çevrenin korunması. İşletmeler doğal olarak çevreye bazı zararlar vermektedirler. Bu zararların giderilmesi için tedbir alınması işletmelerin zorunlu bir görevidir. C. İş ahlakı. Değerler kendi çıkarlarına bağlı olmaksızın inançlarla ya da sezgilerle belirlenmiş doğrulara ulaşılmak istenen ideal durumlardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Yaşadığımız toplumda işletmeyi etkileyen en önemli faktör hangi özelliklerdir? A. Sosyal, B. Kültürel, C. Psikolojik, D. Ekonomik, E. Demografik. Yanıt B'dir. Kültür, insan ihtiyaç ve isteklerini belirleyen temel faktördür. 2. Toplumu oluşturan insanların çoğunluğu tarafından paylaşılan ve sürekliliği bulunan toplumsal inançların oluşturduğu bütüne ne ad verilir? A. Kültürel değerler, B. Psikolojik değerler, C. Sosyolojik değerler, D. Ekonomik değerler, E. Bilimsel değerler. Yanıt A'dır. Bir toplumun benimsediği kültürel değerler o toplumun yaşam biçimini ortaya koyar. 3. Tüketicinin korunması toplumun sosyal ve kültürel yapısına biçim veren unsurlardan hangisinin kapsamına girer? A. Kültür, B. Çalışma yaşamı, C. Nüfusun bileşimi, D. Sosyal sorumluluk, E. Nüfus. Yanıt D'dir. Sosyal sorumluluklar, iş ahlakı, tüketicinin korunması ve doğal çevrenin korunması olmak üzere 3 başlık altında incelenmektedir. 4. Çalışma yaşamında kadınların giderek ağırlığının artması işletmeler açısından aşağıdaki etkilerden hangisini yaratır? A. Çalışan kadının geliri artar. B. Çalışan kadın ekonomik özgürlük kazanır. C. Toplam talep yükselir. D. Kadınlara yönelik yeni iş alanları ortaya çıkar. E. İstihdam sorunu çözümlenir. Yanıt C'dir. Aile gelirleri ve kişisel gelirlerin artması satın alma gücünü, bu da toplam talebi arttırmıştır. 5. İşletmenin ekonomik faaliyetlerinin tüm toplumun çıkarlarına zarar verilmeden yönetilmesine ne ad verilir? A. Sosyal sorumluluk, B. İşletme sorumluluğu, C. Sosyal fayda, D. Dışsal fayda, E. İçsel fayda. Yanıt A'dır. Sosyal sorumluluk kavramı işletmenin kararlarında toplumu göz önünde bulundurmayı gerekli kılan önemli bir konudur. 6. Kendi çıkarlarına bağlı olmaksızın inançlarla ya da sezgilerle belirlenmiş doğrulara ulaşılmak istenen ideal duruma ne ad verilir? A. Ahlak, B. Ekoloji, C. Değerler, D. Kültür, E. İnanç. Yanıt C'dir. Bu ideal duruma değer denir. 7. Canlıların çevresiyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı hangisidir? A. Antropoloji, B. Biyoloji, C. Etimoloji, D. Ekoloji, E. Epistemoloji. Yanıt D'dir. Buna çevre bilimi de denir. 8. Genç nüfusun yoğun olduğu toplumlarda aşağıdaki unsurlardan hangisi için kaynak yaratma sorun olabilir? A. Turizm, B. Sosyal güvenlik, C. İletişim, D. Eğitim, E. Sağlık. 9. Hangisi sosyal ve kültürel yapıdaki değerlerden birisi değildir? A. Ahlaki ve demografik özellikler, B. Toplumsal tutumlar, C. Sosyal değişimin hızı, D. Tüketicilerin değer ve davranışları, E. Ekonomik değerler ve davranışlar. 10. Topluluk yaşamını ve insan davranışlarını düzenleyerek insanların birbirlerine ve topluma karşı ödevlerini belirleyen kurallar ve ölçülerin toplamına ne ad verilir? A. Değer, B. İnanç, C. Ahlak, D. Tutum, E. Davranış. 11. İş ahlakı toplumun sosyal ve kültürel özelliklerine biçim veren unsurlardan hangisinin kapsamına girer? A. Nüfus, B. Nüfusun bileşimi, C. Sosyal sorumluluk, D. Kültür, E. Çalışma yaşamı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.